Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Trudy Chase'in When Rabbit Howls adlı kitabı, çocuklukta yaşanan ağır istismar, bellek kaybı ve iyileşme sürecini konu alan bir anı ve terapi anlatısıdır.
İlk kez 1987'de yayımlanan eser, o dönem yaygın biçimde çoklu kişilik bozukluğu diye adlandırılan,
bugün ise dissosiyatif kimlik bozukluğu olarak bilinen deneyimi merkezine alır. Chase, yetişkinlikte yoğun kaygı, duygu dalgalanmaları ve açıklayamadığı zaman kayıpları nedeniyle terapiye başlar. Süreç ilerledikçe çocukluk travmasıyla başa çıkmak için ortaya çıktığı anlatılan troops yani birlikler adlı farklı benlik durumları görünür hale gelir.
Kitabın ayırt edici yanı, anlatının yalnızca Trudy Chase'in tekil sesiyle kurulmamış olmasıdır.
Metin, onu koruduğunu söyleyen bu farklı seslerin bakışlarını da içerir. Eserin amacı,
travmanın insan belleği ve benlik algısı üzerindeki yıkıcı etkisini görünür kılmak, terapi yoluyla bastırılmış anılarla yüzleşmenin karmaşıklığını aktarmaktır.
Aynı zamanda çocuk istismarının sonuçlarına dair sarsıcı bir tanıklık sunar. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak,
travmanın karşısında gelişen dissosiyasyon ve birlikler fikri, kitabın temel çerçevesi. Chase'in çocuklukta uğradığını anlattığı uzun süreli cinsel istismar karşısında zihninin dissosiyatif biçimde bölünmesidir. Anlatıya göre bu bölünme, sıradan anlamıyla bir karakter değişimi değil, dayanılması mümkün olmayan deneyimlerden uzaklaşmayı sağlayan bir hayatta kalma düzenidir.
Chase bu farklı benlik durumlarını troops yani birlikler olarak adlandırır. Kaynaklarda sayıları 92 olarak verilir.
Her birinin belirli anıları, duyguları, işlevleri ya da koruyucu rolleri taşıdığı ifade edilir. Bu yapı, kitabın travmayı tek bir olaydan çok yıllarca süren bir tehdit ortamının sonucu olarak ele almasını sağlar.
Çocuk, yaşananları bütünlüklü biçimde kaydetmek yerine acı veren bilgiyi bilinçten ayırarak gündelik yaşamı sürdürmeye çalışır. Kitap bu deneyimi içeriden aktardığı için okur unutmanın basit bir eksiklik değil.
Anlatıda koruyucu bir işlev üstlenen bir uyum tepkisi olarak nasıl yorumlandığını görür. Bununla birlikte eser, tek bir kişinin anlatısını bütün dissosiyatif kimlik bozukluğu deneyimlerine genellemek için uygun değildir. Klinik görünümler kişiden kişiye önemli ölçüde değişir.
Dolayısıyla kitap tanı koyan bir el kitabı değil, travma ve dissosiyasyon arasındaki bağın kişisel, yoğun ve tartışmalı bir tanıklığı olarak okunmalıdır.
İkinci olarak, terapi, kayıp belleğin geri dönüşü ve anlatının yeniden kurulması, When Rabbit Howls. Terapiyi hızlı bir çözüm ya da doğrusal bir iyileşme yolu gibi sunmaz.
Chase, başlangıçta kaygı, ruh hali değişimleri ve zaman zaman yaşadığı kararmaların nedenini anlamak için yardım arar.
Terapi ilerledikçe, gündelik bilinçte erişilemeyen çocukluk anıları ve birliklerin sesleri anlatının merkezine yerleşir.
Böylece kitapta iyileşme, unutulmuş olayların tek seferde hatırlanması değil, parçalı hatıralar, duygular ve iç çatışmalar arasında anlam kurma çabasıdır.
Bu yönüyle bellek, yalnızca geçmişe açılan güvenilir bir kayıt olarak ele alınmaz.
Hatırlama, korku, direnç, suçluluk ve korunma ihtiyacıyla iç içe geçen zor bir süreçtir. Eserin güçlü tarafı, travma sonrası yardım arayışının ne kadar sarsıcı olabileceğini açıkça göstermesidir. Buna karşılık modern travma çalışmaları açısından önemli bir dikkat noktası vardır.
Geri kazanılan anılar ve terapi sırasında ortaya çıkan anlatılar, dikkatli klinik değerlendirme gerektirir.
Bir anı kitabı, kişinin yaşantısına dair tanıklık sunar, fakat her vaka için bilimsel kanıt veya uygulanacak terapi modeli sayılmaz.
Kitap bu nedenle, terapinin etik sınırları, güven ilişkisi ve kişinin temposuna saygı duyulması üzerine düşünmek için değerli bir metindir. Üçüncü olarak,
birinci kişi anlatısında tek bir benlik yerine çoğul sesler, eserin tür içindeki en sıra dışı özelliği, yazar adının arkasında yalnızca Trudy Chase'in değil, onun birlikler olarak tanımladığı seslerin de bulunmasıdır. Bu tercih biçimsel bir ayrıntı olmaktan öte, kitabın ana savını taşır.
Anlatıda benlik kesintisiz ve tek bir anlatıcı olarak kurulmaz. Farklı sesler, farklı hatırlama biçimleri, duygusal tonlar ve koruma stratejileriyle konuşur.
Oker, aynı yaşamın neden tek bir çizgide anlatılamadığını metnin yapısında doğrudan deneyimler.
Bu çoğul anlatım, travmanın zaman duygusunu ve otobiyografik hafızayı parçalayabileceği fikrini görünür kılar. aynı zamanda okuma deneyimini zorlaştırır. Sesler arasındaki geçişler, güvenilirlik, sorumluluk ve kimlik sorularını sürekli açık tutar. Kitap bu nedenle klasik bir doğrusal yaşam öyküsünden farklıdır. Bir hayatın sonradan düzenlenmiş tek bir açıklaması yerine birbirleriyle her zaman uzlaşmayan iç tanıklıklar sunar. Bu teknik eseri hem güçlü hem de sınırlı kılar. Güçlüdür çünkü ruhsal parçalanmayı yalnızca tarif etmek yerine anlatı biçiminde canlandırır. Sınırlıdır çünkü okurun klinik kavramlarla kişisel dili ayırması gerekir. Metindeki birlikler anlatıcının deneyimini anlamanın anahtarıdır. Ancak tüm dissosiyatif kimlik bozukluğu yaşayanların zorunlu veya evrensel modeli değildir. Dördüncü olarak çocuk istismarını görünür kılan tanıklığın etik ağırlığı, kitap, merkezindeki istismar anlatısı nedeniyle yalnızca ruh sağlığı üzerine bir eser değildir. Aynı zamanda çocukların maruz kaldığı şiddetin aile içinde nasıl saklanabildiğine dair bir tanıklıktır. Chase'in anlatımında zarar veren kişi dışarıdan gelen uzak bir tehdit değil, aile çevresindeki üvey babadır. Bu durum, çocuğun güvenlik aradığı ilişkilerin aynı zamanda korkunun kaynağı haline gelmesinin yıkıcı sonuçlarını vurgular. Anlatı ayrıca annenin şiddet, ihmal ya da koruyamama olarak yorumlanan rolünü de gündeme getirir. Böylece kitap, istismarı yalnızca fail ile mağdur arasındaki kapalı bir olay gibi değil, suskunluk ve güvensizlik üreten bir aile ortamı içinde düşünmeye çağırır. Eserin etik etkisi ayrıntıların sarsıcılığından çok. Çocukların sözlerine kulak verilmediğinde ve güvenli destek sağlanmadığında ortaya çıkabilecek uzun vadeli sonuçları göstermesindedir. Ancak bu ağırlık okuma açısından da bir sınır yaratır. Cinsel istismar, aile içi şiddet veya travma yaşamış kişilerde metin yoğun duygusal tepkiler ve tetiklenmeler doğurabilir. Bu nedenle kitabın bir öz yardım çalışması gibi tüketilmesi doğru olmaz. Özellikle benzer deneyimleri olan okurların kendi sınırlarını gözetmesi ve gerekirse travma konusunda yetkin bir ruh sağlığı uzmanından destek alması daha güvenli bir yaklaşımdır. Son olarak, iyileşmenin anlamı bütünleşme iddiasından önce güvenlik ve işbirliğidir. When Rabbit House'un genel yönelimi geçmişi bastırarak normal görünmeye çalışmaktan iç dünyadaki parçalanmış deneyimlerle temas kurmaya geçiştir. Kitapta iyileşme yalnızca bir teşhis adı edinmek ya da tüm belirtileri hemen ortadan kaldırmak anlamına gelmez. Daha çok, kayıp zamanların, korkuların ve farklı benlik durumlarının hayat üzerindeki etkisini fark etmeyi içerir. Birlikler anlatı boyunca Chase'i koruyan yapılar olarak açıklanır. Bu nedenle metin, onların varlığını sadece bozukluk veya engel olarak değil, tarihsel olarak oluşmuş savunmalar olarak görür. Bu bakış, travma sonrası belirtilere ahlaki başarısızlık ya da zayıflık damgası vurmak yerine, kişinin aşırı koşullarda geliştirdiği başa çıkma yollarını anlamaya yöneltir. Yine de kitapta aktarılan süreç, her okur için izlenecek bir tedavi reçetesi değildir. Güncel klinik yaklaşımda, dissosiyatif sorunlarda, güvenlik, günlük işlevsellik, duygu düzenleme, travma konusunda eğitimli uzman desteği ve kişinin rızası temel önemdedir. Anıların zorla açığa çıkarılması ya da kişinin hazır olmadığı ayrıntılarla yüzleşmesi yararlı kabul edilemez. Eserin kalıcı değeri, iyileşmeyi kolay bir zafer anlatısına indirgememesidir. Okura, korunma amacıyla kurulan iç düzeneklerin anlaşılmasının, daha güvenli ve daha bütünlüklü bir yaşam arayışında önemli bir başlangıç olabileceğini düşündürür. Sonuç olarak When Rabbit Howls, travma, disosyasyon ve anı edebiyatıyla ilgilenen yetişkin okurlar için önemli. Fakat duygusal olarak çok ağır bir kitaptır. Ruh sağlığı alanında çalışanlar ve öğrenciler, eseri klinik bir kılavuz yerine bir kişinin deneyimini kendi diliyle kurma girişimi olarak okuyabilir. Bu yaklaşım, teşhis etiketlerinin arkasındaki öznel dünyayı anlamaya yardımcı olur. Çocuk istismarının uzun vadeli etkileri üzerine düşünen okurlar için de kitap, unutma, utanç, korku ve aile içi sessizliğin nasıl iç içe geçebildiğine dair çarpıcı sorular açar. Benzer travmalar yaşamış kişiler açısından ise dikkat gerekir. Metnin yoğun içeriği tetikleyici olabilir. Böyle bir durumda okumayı bölümlemek, ara vermek ve gerekirse profesyonel destek çerçevesinde ilerlemek daha uygundur. Kitabı benzer anılardan ayıran başlıca özellik, anlatının birlikler adı verilen çoğul sesler aracılığıyla kurulmasıdır. Pek çok travma anısı, geçmişe geriye dönük olarak tek bir anlatıcı sesiyle düzen verir. Chase'in kitabı ise kimliğin ve belleğin bölünmüşlüğünü biçimsel olarak da taşır.
Bu nedenle sadece ne anlatıldığıyla değil, anlatının kim tarafından ve hangi sesle kurulduğuyla da dikkat çeker.
Eser, disosiyatif kimlik bozukluğu hakkında bütün vakalara uygulanabilecek kesin sonuçlar sunmaz. Buna rağmen, travma deneyiminin kişiyi korumak için geliştirdiği karmaşık ruhsal düzenekleri tartışmaya açması, çocuk istismarını görünür kılması ve iyileşmenin belirsizliklerini saklamaması bakımından türünde kalıcı bir yere sahiptir.
Destek olmak isterseniz Trudy Chase kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz.
Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.